İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Adıkus TV, Adıyaman Asu TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harunyahya.tv, Adana Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Oktar Hocam ve Onur Hocam'la beraberiz. Nasıl başlayalım Onur Hocam?
Hayırlı akşamlar. Bugün proteinlerden başlayalım. Çünkü proteinler evrimcilerin hiç cevap veremediği kilit bir konu. Ve vücudumuzda, tek hücreli canlılarda, bitkilerde, hayvanlarda, bütün canlı gruplarında olan bir molekül. Laboratuvarlarda bilim adamlarının inşa edemediği bir molekül. Ve olmazsa canlılığın olmayacağı molekül. Çok kilit bir nokta. Yani evrimi daha başlamadan bitiren bir konu olduğundan dolayı. Şimdi onunla ilgili sunumumuza başlayabiliriz. Eğer proteinlerin görevi ne, yani uzmanını açıklamak için bize verilseydi ne olurdu diye düşünelim. Mesela bir proteini milimetrenin milyonda biri boyutuna düşünürsek, bu karşımızdaki bir protein, bunu bir insanla bu boyuta indirecek olursak eğer, proteinin içinde bulunduğu hücre bir şehir kadar olurdu. Yani o zaman insan eğer protein kadar olsaydı, hücre de şehir kadar olurdu şu an günümüzde uyarlayacak olursak. Vücudumuzda 100 trilyon hücre olduğunu göz önünde bulundurursak, ki muazzam yapıda çok detaylı bir vücudumuz var. 100 trilyon tane farklı hücrenin oluşumundan bizim vücudumuz oluşuyor. Bunun içerisinde sert kemik hücrelerinden, yumuşak gözün üzerindeki retina hücrelerine ve parmağımızdaki hassas parmak izinin boğumlarındaki hücrelere kadar çok çeşitli hücre tipine sahibiz. 100 trilyon tane hücremiz var. Her birinde de proteinler var. Proteinin hakim olduğu alan 100 trilyon tane şehri kapsardı bu hesaba göre. Çünkü proteinlerin kullanılmadığı bir yer yok. Çok fonksiyoneller, çok hayati işler yapıyorlar. Demek ki 100 trilyon tane ayrı şehri kontrol eden bir mekanizmayız aynı zamanda vücudumuz. Komplekslik bakımından. Şöyle bir düşünelim. Bize bir proteinin yaptıklarının sorumluluğu verilmiş olsa, böylesine geniş bir alan üzerinde acaba nasıl hakimiyetimiz olurdu? Nasıl bir yönetim stili düşünürdük? Çünkü 100 trilyon tane şehrin, 100 trilyon tane şehrin yalnız yönetiminin tamamının bize verildiğini düşünsek acaba ne yapardık diye düşünüyoruz. Ki vücudumuzdaki mesela bir tane protein hakikaten 100 trilyon hücreyi etki edebiliyor. Yani öyle proteinler var. Mesela her bir şehre giriş çıkışları kontrol etmemiz gerekirdi. Ki nitekim mesela hücrelerin her birisinin giriş çıkışlarını kontrol eden intermembran proteinleri var. Bunlar ne yapıyor? Hücreye girecek olan veya girilmesine izin verilmeyecek olan maddelerin kontrolünü sağlıyorlar. Kimler sağlıyor? Proteinler. Az önce başta şeklini gösterdiğimiz moleküller yapıyor. Haberleşmeyi kusursuz sağlamamız gerekirdi. 100 trilyon hücre arasında muhakkak iletmemiz gereken çok hayati konular oluyor. Bunları da iletmemiz gerekiyor. 100 trilyon ayrı hücre, yani 100 trilyon tane ayrı şehrin birbiriyle koordinasyonunu sağlamamız lazım. Mesela bir beynimizde bu 100 trilyon tane şehirden gelen mesajların yaptığı trafiğin ebatı şöyle, saniyede 1 trilyon tane reaksiyon oluyor beynimizde. Bir de saniyede 1 trilyon tane mesaj gelecekti. Yani her biri de kritik sorular. Şu an sıcaklık arttı, ne yapalım? Şu an sıcaklık 40 derecede, şu an ne yapalım? Kanımızdaki oksijen seviyesi düştü, ne yapalım? Hastalık hadisesi olabilir, vücudumuz virüs aldı, ne yapalım? Hep böyle kritik sorular. Eğer olmazsa, cevaplamazsak ve gerekli yönlendirmeyi yapmazsak, o zaman canlının ölümüyle veya çok ciddi rahatsızlıkla karşılaşabiliriz. Ama biz farkında değilken bizim vücudumuz bunu yapıyor mu? Evet, yapıyor. Demek ki vücudumuzdaki şuur, bizim ama farkında olmadan, yani bizim haberimiz olmadan işleyen mekanizma, kompleks mekanizma, demek ki bizim aklımızdan çok çok daha üstün bir akıl olarak yönetiyormuş. Peki bizim vücudumuzu kim yönetiyor? Yani bu akıl kime ait? Tabii ki bize ait değil. Bu akıl her şeyi yoktan var eden, her şeye gücü yeten ama sonsuz bilgi ve sonsuz gücü olan Allah'a ait inşallah. Devam edelim. Şehirlerdeki ihtiyaçları, birçok ihtiyacı olacak hücrelerin. Kimisi diyecek ki ben şeker istiyorum, kimisi diyecek ki bana insülin lazım, kimisi diyecek ki bana oksijeni biraz artırır mısın? Kaslar diyecek ki ben de laktik asit birlikte ne yapacağım gibi her türlü ihtiyaca o anda da cevap vermemiz gerekiyor. En ufak bir saldırıda o yeri tespit edip hiç vakit kaybetmeden oraya gitmeniz ve müdahalede bulunmamız gerekirdi. 100 trilyon tane şehrin korumasını da biz yapacaktık. Gelen istilacı hücrenin hakikaten düşman mı dost mu olduğunu biz anlayacaktık. Anladıktan sonra gerekli olan hücreleri oraya biz yönlendirecektik. Ve bunun da tam zamanında tam olması gereken yerde yapacaktık. İşte biz bunu yapabilir miyiz? Yapamayız.
Yapamayız.
Bu bir insan vücudunun bir örneğiydi. Sadece bir insan vücudunda 100 trilyon tane hücre var. Bunu o insan yapmıyor. Allah yapıyor. Dünyada 7 milyar insan var. 7 milyar insan bunu yapmıyor. 7 milyar çarpı 100 trilyon tane hücrenin kontrolü de Allah'ta inşallah. Ve günümüzde yaşayan belki kendi trilyonlarca canlı var. Tek hücreli canlılar, virüslere dahil olmak üzere. Peki onların vücutları da kompleks. Onlara da protein sentezi var. Onlar da sürekli istilacı mikroplarla, virüslerle savaş halindeler. Yani mücadele ediyorlar o anlamda. Onların da kontrolü onlarda değil. İşte Allah'ın, Yüce Allah'ın kudreti ve bilgisi bu kadar üstün. Yani insanın veya başka diğer tüm gözle idrak edebileceğimiz her şeyden çok daha üstün. Hepsini kapsayan bir bilgi ve güce sahip inşallah. Allah.
İnşallah. Peki Darwinizm ne yapıyor? Darwinizm de tesadüfi ilah ediniyor. Mesela bir içersek bir bakın ünlü bir evrimcinin itirafı var burada ki dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı ve 35 ciltlik Zooloji Ansiklopedisi'nin yazarı Fransızca. Diyor ki evrimci tesadüf kavramı ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir. Yani Darwinizm bir pagan dini olduğunu söylüyor. Değil mi? Tesadüfi ilah edinen bir pagan dini olduğunu. Bakalım Darwin ne diyor bu konuda? Darwin de diyor ki bakın Darwin'in itirafı. Bu mükemmel evreni özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeyde dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim. Ve bütün bu kanunları açıkça her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçları gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir diyor. Darwin söylüyor bunu. Yani mantıken diyor bu böyle olmaz diyor çok açık bir şekilde. Ama daha fazla düşündükçe diyor Darwin devam ediyor. Daha fazla kafam karışıyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Yani evrim saçmalığı için söylüyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşa olduğum bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum diyor. Tabii ki olmaz. Yani şans eseri hiçbir şey olmaz. Proteinlerden bahsettik. Proteinlerin yapısı yani muhteşem. Yani her gördüğümüzde daha imanı artıyor insanın. Öyle muhteşem akıl var ki yaratılışında inşallah. Bakın yine bir filmde izleyelim. Sürekli tekrar çok önemli demişti hocamız. Yine bakın mesela burada proteinlerin hücre içindeki durumunu gösteren bir kısa bir filmimiz var. Hücrenin çekirdeğindeki kapıları görüyoruz. Bu kapılardan içeri girildiği zaman böyle bir alemle karşılaşıyor. Yani DNA'nın 4 harften oluşan 1 milyon sayfalık bir ansiklopediyle karşılaşıyoruz. Ama bu atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Evet. Böyle dönen sarmal bir yapısı var. Ve yaratılışında altın oran var. DNA'nın yaratılışında altın oran var. Bakın mesela bir protein sentezleneceği zaman sadece ilgili bölüm açılıyor. Bu çok büyük bir mucize. Yani bunun hiçbir izahı yok. Kapkaranlık bir ortamda. Doğrudan doğruya gidip moleküllerin sadece ilgili bölgeyi bulup hiç zarar vermeden sadece orayı açmalarının yani bir izahı yok. Allah'ın sonsuz aklından başka, Allah'ın sonsuz yaratmasından başka bir izahı yok maşallah. Evet bakın böyle gördüğü gibi fermuar gibi açıyor ve ondan sonra hemen sadece o bölgenin ama kopyalanması başlıyor. Kim söylüyor bunlara yani hangi bölgenin kopyalanması gerektiğini? Dışarıdan da sinyal geliyor aslında buna. Mesela diyelim ki insülin hormonu üretilecek. insülin hormonun üretilmesi için birbirini takip eden böyle silsile şeklinde reaksiyonlar oluyor. Bir molekül diğer molekülü aktif hale getiriyor. O başka proteini aktif hale getiriyor. En sonunda DNA'nın gidip o bölgesi bulunarak insülin nereden sentezleneceği biliniyor. Ve insülin sentezleniyor orada. Ya bilim adamlarını sorsak şimdi, kapkaranlık bir ortamda DNA'nın içinde insülin sentezlendiği yeri bul diye bulamazlar. İnsan genom projesi sadece DNA'nın harf dizilimini ortaya koymak 10 yıldan fazla sürdü.
Evet.
Bunu moleküller her an ama saniyede 2000 tane protein sentezleniyor insan vücudunda bakın. Anında kopyası çıkartılıyor. Sonra da kapatılıyor orası. Çok düzgün, mükemmel bir düzgünlükle. Ve o kopyada hiç bozulmadan çok düzgün bir biçimde bakın hücre çekirdeğinin dışına çıkartılıyor. Özel kapılardan geçirilerek. Kapılarda sadece onları açılıyor. Özel bakın onu dışarıya bırakıyor kapı. Hücrenin dışına geliyor. Şimdi protein fabrikasına geliyor. Yani bir kere protein fabrikasına niye gitsin? Ya kim söylüyor ona yani dışarıya çık da sen dışarıda senden protein üretilecek. Burada da bir akıl olması gerekiyor. Protein fabrikası dışarıdan hazır olarak bekliyor. O da proteinlerden oluşuyor. Bunların hepsi proteinlerden oluşan moleküller. Yani cansız atomlar. Ama muhteşem bir akılla çalışıyorlar. Bakın iki parçası var. Büyük ve küçük parçaları. Üzerine kapandığında burada üretim başlıyor şimdi. Bu da muhteşem bir sistem. Anahtar kilit gibi taşıyıcı proteinler. Bakın burada taşıyıcı RNA molekülleri var. Proteinlerden biraz farklı bunlar. Ribozomal proteinler yapısı da bu taşıyıcı moleküller. Anahtar kilit gibi bir uygunlukla geliyorlar buraya. Ve amino asitleri, doğru olan amino asidi, kopyadaki bakın her 3 harf bir amino asite denk geliyor. Bunun hangi amino asite denk geldiğini biliyor. Alıp onu olay yerine getiriyor. Yine doğrusu geliyor. Bakın yanlış gelmiyor. Niye gidiyor oraya? Kim geldi dedi buraya? Hayır sonra bu molekülün doğru molekül olduğunu kim biliyor? Kim çağırıyor? Neden gidiyor suyun içerisinde oraya? Ve doğru amino asidi olay yerine götürüyor. Bakın yerleşiyor yerine. Ekliyor. Ekledikten sonra daha önce atomik bağlarla bağlı bulunan diğer molekül İşinin bittiğini anlayıp hemen olay yerinden uzaklaşıyor o da. Muhteşem bir sistem yaratılmış. Çünkü eğer bunlar eklenseydi ve diğeri yerinden ayrılmasaydı iki tanesinden sonra sistem kilitlenirdi. İki tane amino asit eklenebilirdi birbirine. Halbuki mesela bir protein 500 amino asitten de oluşabiliyor. 200 amino asitten de oluşabiliyor. Bir kaydırma sistemi de yaratılmış. Bu da muhteşem bir sistem. Biri bağlanıyor. İkincisi geldiği zaman işi biten çekip gidiyor oradan. Ama sistemi bozmadan. Getirdiği amino asidi olay yerinde bırakıyor. Ondan ayrılıyor. Kapkaranlık bir ortamda bakın bu işlemler çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Hep doğrusu geliyor. Yani bir kilit var. Kilide uygun anahtar, daima kilide uygun doğru anahtar geliyor. O kilidi açıyor. Sonra getirdiği bakın, getirdiği yükü yani amino asidi bağlıyor, bağlanıyor burada. Özel enerji gerektiriyor. Bu da protein gerektiriyor. Peptit bağlarıyla bağlanabiliyor bunlar. O da protein fabrikasının çok önemli bir özelliği. Enerji ve başka proteinler gerekiyor. Fakat getirdiği bakın taşıyıcı molekül getirdiği amino asidin bağlandıktan sonra onu bırakıp kendisi çekip gidiyor. Ve buna tesadüf diyor evrimciler. Devam edelim. Bu üretilen buna böyle bu şekilde bir organele getiriliyorlar. Son halini vermek için.
Golgi aygıt.
Burada da 3'e katlanıyor. Bunun içinde özel proteinler var. Bakın bunu sadece bir şekilde katlandığı zaman 3'e katlanma anını görüyoruz burada. İşlev görebiliyor. Onlar da mutlaka o şekilde 3'e katlıyorlar ama katlama öyle basit bir katlama değil. Burada özel ekler ekliyorlar amino asitlere. Ama o kadar çabuk oluyor ki bu. Mesela söyleyeyim ne kadar çabuk olduğunu. Saniyenin 300'e biri kadar bir zamanda olabiliyor bu. Protein geliyor. Binin üzerinde protein var. Bu aygıtların, organellerin içerisinde. Bunlar anında tak tak tak tak bir takım ekler ekliyorlar, bir anda katlıyorlar. Ama sadece bir şekilde katlanırsa işlev görüyor, sadece o şekilde katlanıyor. Bu da muhteşem bir sistem, muhteşem bir akıl. İşte Allah'ın sonsuz aklı. Her aşamada biz Allah'ın sonsuz aklıyla karşılaşıyoruz maşallah. Bu evet, proteinlerde tecelli ediyor. Evet. Ya proteinler muazzam bir akıl gösteriyorlar. İnsanın aklından çok daha üstün bir akıl. İşte bu Allah'ın aklı. Yani bize Allah sanatını gösteriyor. Proteinlerin üzerinde tecelli ederek inşallah.
İnşallah. O protein trafiğiyle ilgili bir resim ben şimdi göstereceğim. Şöyle olacağız. Şimdi proteinlerin şimdi inşası çok hassas değil mi? Saniyenin 300'de biri gibi bir zamanda binlerce proteinin DNA'dan kopyası çıkartılıyor. Daha sonra sentezi yapılıyor gerekli proteinin. Bu bizim 100 trilyon hücremizin hepsinde sentez ediliyor. Yani bayağı yoğun, çok çok yoğun bir trafik var. Şimdi bilim adamları bu trafiğin bir kısmını resmetmeye çalışmışlar. Ve bizim de karşımıza böyle sunmuşlar. Bakın burada gördüğümüz şekilde bir hücrede kullanılan proteinler var. Bakın şimdi biraz büyüteyim şöyle.
Bu çok az bir kısmı.
Bu çok az bir kısmı.
Çünkü hayır şöyle bakın ne kadar az olduğunu söyleyelim. Yani 200 binin üzerinde protein olduğu evet. Düşünülüyor
ve
insan hücresinde.
Şimdi o 200 bin tane proteinin her birisi birbiriyle ilintili. Gördüğünüz gibi okların hepsi bir diğeriyle bağımlı. Yani faktör olarak mesela biri birinden mesela olduğu zaman öbürü o kadar salınımını yapıyor. Daha sonra öbürü diğerine diyor ki tamam salınım durdu o zaman durduralım diyor. Bakın okların birisi bir taraftan geliyor, birisi diğer tarafa gidiyor. Feedback mekanizmalarla protein üretimleri birbirlerini sürekli ya artırıyorlar üretimlerini ya azaltıyorlar. Veya başka bir proteine haber veriyorlar. Sen de o zaman sentez olman gerekir diyorlar. Miktarını belirliyorlar. Bu sadece küçük bir kısmı. Ama kağıda uzaktan baktığımızda bile ne kadar karmaşık olduğu ortada. Yalnız bu bizim vücudumuzda ve hatta yani bizim vücudumuzda sürekli oluyor. Şimdi tek hücreli canlılarda onlarda da var protein. Onların da protein trafikleri bu kadar yoğun birçok tek hücreli canlıda. Demek ki biz dünyada kompleks olmayan bir canlı görmüyoruz. Bir varlık görmüyoruz. Her birinin de ayrı ayrı düzenlendiğini, regülasyonunu görüyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk ve hatayla karşılaşmıyoruz. Hepsinin yaşamını çok konforlu bir şekilde sürdürdüğünü, yaratılış vazifelerini ve yapması gereken ortamda ne yapması gerekiyorsa onu çok iyi yaptığını görüyoruz. Mesela kuşlar nasıl havada uçarken hiç zorlanmıyorsa, rahat rahat uçuyorsa, kara canlıları nasıl karada yaşarken yaşadıkları ortamda tam uyum halindeyse ve denizdekiler de hakeza öyleyse, işte bütün canlılarda da, bütün proteinlerinde çok güzel bir uyum var. Çünkü Allah onların hepsini uyumlu ve düzgün ve kusursuz yaratan ve sürekli de yaratmaya devam edendir diyor Rabbimiz. Şeytan Allah'a sığınırım. Onların hepsini kontrolü altında tutan, kudreti altında tutan ve zeval bulmasınlar diye değil mi? Onu sürekli anan, yeniden yaratan ve zeval buldurmayan değil mi? Her şeyden haberi olan Allah'ımızdan bahsediyoruz inşallah. Şimdi her canlının ortaya çıkışıyla ilgili bir videomuz var. Onu göstereceğim. Oktur hocam o örlenme videosu. Evet. Burada da spermin şimdi yumurta hücresini döllemesini izleyeceğiz. Buradan bir tane kadın yumurta hücresi salınıyor.
Her ay bir tane salınıyor.
Her ay bir tane salınıyor. Yani istersen.
Evet. Yumurtanın salınma anını görüyoruz. Yumurta yaklaşık tuz büyüklüğünde bir yapısı var. Ve bu fallop tüpleri tarafından yakalanıyor. Karın boşluğuna düşmeden fallop tüpü içerisine alınıyor ve onun içerisinde ilerleyişini görüyoruz.
Burada tüycüklerin çok senkron bir hareketi var.
Tabii. Evet.
Fallop tüpü içinde o tüycükler
döllenen yumurtayı
taşıyorlar.
Daha sonra rahmi taşıyorlar, evet. Doğru. Bakın, sperm hücresine özel kimyasal sinyal gönderiyor. Kimyasal sinyal yoluyla da sperm hücresi kapkaranlık bir ortamda yumurtayı buluyor. Bu da muhteşem bir sistem. Yani bu bize Allah'ın yarattığının kesin delili oluyor. Çünkü özel bir sistem yaratılmış ki iki hücre birbirini bulabilsin. Aksi takdirde hiç hayat olmuyor. Sperm de adeta kilitlenmiş gibi hedefine doğru gidiyor. Başka bir yere gidemiyor. Milyonlarca sperm mutlaka yumurtaya doğru gidiyor. Çünkü o çağırıyor onu. Aksi bir şey yapamıyor. Allah'ın emriyle oraya gidiyor. O kimyasal sinyalle. Bir tanesi dölleyebiliyor. Bir tanesi dölleyebilecek şekilde yaratılmış çünkü sistemler, oluşturulmuş. Genetik mekanizmalar. O sperm hücresi içeriye girecek delici sistemlerle yaratılmış. Başı zırh gibi kaplı, asit ortamdan korunsun diye. Onun altında delici enzimler taşıyor. O delici enzimler bakın delik açıyor yumurtanın kalın kabuğunda. Yaklaşık 1000 tanesi ulaşıyor yumurtaya ama bir tanesi başarıp içeri girebiliyor. Özel eritici enzimleriyle delik açıp giriyor içeri. Kuyruklu hücre vücudumuzda bir tane var. O da sperm hücresi. Çünkü yolculuk yapacak bu hücre. Allah bu yolculuğa göre özel yaratmış bu hücreyi. Başka hiç hücre yok bu şekilde kuyruklu hareket edebilen. Ve yumurtanın başka bir sperm hücresine girmesini imkansız hale getirdiğini görüyoruz şu anda. Tek bir sperm girdikten sonra yumurta başka hiçbir spermin girmesine izin vermiyor. Çünkü 23 kromozomla 23 kromozom birleşiyor. Yani hücrenin kromozomlarının bir insanı oluşturan 46 kromozomdan 23 anneden 23'ü de babadan geliyor. Bakın her anında bir yaratılış mucizesi görüyoruz maşallah. Yani sperm annenin vücuduna gideceğini nereden bilsin? Ve niye ona hazırlıklı olsun? Bu bize Allah'ın yoktan var eden sıfatıyla yarattığını gösterir inşallah. Özel olarak donatılmış, hareketli. Benzine ihtiyacı var mesela. Fruktoz molekülleri taşıyor, meni sıvısı. Çünkü sperm fruktozu enerji olarak kullanıyor, yakıt olarak kullanıyor. Ama bizim başka bir yerimizde fruktoz yok böyle. Sperm meni sıvısının içerisinde var özel olarak. Asit bir ortamda bulunacak, uzun bir yolculuk yapacak. Baş kısmı özel koruyucu bir tabakayla kaplanmış spermin. Ki asite dayanabilsin diye. Ama aynı zamanda meni sıvısının bazik özelliği var. Girdiği zaman asit içerisinde, asit ortamda annenin haznesi de korunması için asit olarak yaratılmış. Asit bir ortam olarak oluşturulmuş, yaratılmış Allah tarafından. Ama meni sıvısı geldiği zaman onu nötralize ediyor. O asiditeyi nasıl nötralize ediyor? Bazik bir ortam var çünkü meni sıvısının. Bu da bir muhteşem yaratılış mucizesi. Ki sperm korunabilsin diye. Ayrıca baş kısmı zırhla kaplı. Kuyruğu var çünkü hareket etmesi gerekiyor. Yolculuk yapacak, değil mi? Annenin haznesinden rahmine kadar spermin boyu düşünüldüğünde bayağı uzun böyle kapkaranlık bir ortamda uzun bir yolculuk var. Sonra sağa mı gidecek, sola mı gidecek belli değil. Kapkaranlık bir ortam, dev bir ortam onun için. O kimyasal sinyaller salgıladığı için yumurta hücresi mesela sağ taraftan salgılanıyorsa sağ taraftan kimyasal sinyaller sperm, milyonlarca sperm başka bir şey yapamıyor. Mümkün değil. Aynı yöne gidiyorlar hepsi böyle ok gibi. Hani kuşlar nasıl havada böyle birlikte yolculuk yaparlar ok şeklinde böyle hepsi aynı yöne gidiyor. Aynı onun gibi gidiyor yumurtaya gidiyor başka yere gidemiyor.
Maşallah.
Maşallah. 1000 tanesi ulaşıyor ama bir tanesinin girmesi gerekiyor. Allah bunun önlemlerini de yaratmış. İkinci bir hücre. Muhteşem bir Darwinizmi kökten yıkıyor. Ama Darwinizm olmasa bile, yani Darwinizm diye bir saçmalık olmasa bile makul insan tabii bilimsel delillerle Allah'ın büyüklüğünü kavruyor inşallah.
İnşallah.
Her aşamadaki daha detaylar var. Mesela bilim daha detaylandırdıkça hep daha muhteşemlik, daha ihtişam görüyoruz. Onun için bütün dünya değişiyor zaten. Şimdi modern bilim öyle vesile oldu ki hocamız Allah razı olsun yaptığı çalışmalarla bilimsel delilleri, yani laboratuvara girip çalışmıyor hocamız. Laboratuvarda evet. Araştırma yapıyorlar. Bunları keşfettiler, buldular 20. yüzyılda. On binlerce bilim adamı çalışarak. Ama onların yaratılışı ispat ettiğini hocamız gün yüzüne çıkardı. Yani ortaya koydu. Bu çok önemliydi. Yani şunu söylüyor hocamız. Mesela bazı bilim adamlarının yaptığı çalışmalardan diyor ben derleme hazırlıyorum diyor. Yani onlardan alıntılar yapıyorum. Onların bu laboratuvara girip buldukları, keşfettikleri bilimsel gerçekleri kullanıyor. Makalelerden alıntılar yapıyor, bilimsel dergilerden. Bunu demişti, Müslümanca yorumlamak çok önemli. Yani mesela bir örnek verelim. Mesela işte bu hayatın başlangıcını anlatıyor. İnsan Mucizesi diye bir kitabı var. İnsanın yaratılış mucizesi. Orada bu gerçeği anlatıyor. Bu gerçekleri sadece hocamız anlatmıyor. Mesela bu filmi işte bazı televizyon, National Geographic'te, BBC'de, bazı kanallarda gösteriyorlar. Ama adam gidiyor bunu anlattıktan sonra diyor ki bu bütün bu şey diyor, ne büyük mucize diyor, bakın diyor sperm diyor, ne şaşırtıcı diyor, gidiyor yumurtayı buluyor diyor, yumurtanın içine giriyor diyor, başka sperm giremiyor diyor, bu da çok büyük bir mucize diyor. Ya diyor kuyruğu da var diyor, hayret diyor, yani bir tek hücrede var diyor, sadece o genler aktif olmuş, kuyruğuyla hareket ediyor diyor. Hareket edip tek bir yöne gidip diyor eliyle koymuş gibi buluyor diyor bu diyor. Sonra diyor ki en son cümlede bu diyor kendi kendine olmuş diyor, tesadüfen olmuş diyor. Yani bıraksınlar bu işleri, kendi de inanmıyor söylediklerine. İşte bu gerçekleri maşallah bilimsel delilleri alıp onun Allah'ın yarattığı ispatladığını kitaplarında çok hikmetli, hiçbir karşı konulamaz delillerle tam olarak ispatladı maşallah dünya çapında. Onun için bütün dünyada muazzam bir değişim meydana geliyor. Mesela bir şeye bire geçebilir miyiz? Bütün dünyada sanatçıların Allah'a inanmaya başladığını görüyoruz. Bakın şimdi dünyaca ünlü sanatçıların Allah'ın varlığıyla ilgili düşüncelerinden sadece birkaç tanesinden örnek verelim. Bu dünya çapında bir değişim var böyle bu şekilde. Mesela Gwyneth Paltrow sinema oyuncusu kendisiyle Bounce adlı yeni film hakkında yapılan bir röportaj sırasında Allah'a olan bağlılığını kadere olan inancıyla dile getiriyor. Dile getirmiştir. Ben kadere inanırım ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanırım. Hiçbir şey kaza sonucu olmaz. Aynı sanatçıda hiçbiri böyle bu şekilde konuşmuyordu 5-10 sene evvel. Değil mi? İnşallah. Bakın yine başka bir tanesi. Jennifer Aniston sinema oyuncusu, çok tanınmış. Ünlü Amerikalı oyuncu inancını şu sözleriyle açıklıyor. Diyor ki özür dilerim. Allah'a inanıyorum. Bizim güçlü olduğumuzu ve tüm bunların da kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum diyor. Her şey Allah'ın yaptığını söylüyor maşallah. Devam edelim. Kirk Douglas, ünlü aktör Kirk Douglas 6 Ekim 1997 yılında yapılan bir röportajında geçirdiği rahatsızlığın kendisini Allah'a yönelttiğini belirtiyor. Diyor ki geçirdiğim felcin en önemli sonuçlarından biri Allah'a olan inancımı bir kez daha göstermiş olması. Felçten sonra fark ettim ki konuşabilme mucizesini artık bir lütuf olarak görüyorum. Anlamış değil mi maşallah? Allah'ın evet. Kendisine bir lütuf olduğunu, Allah'ın konuşturmasının. Yine Sarah Jessica Parker, Amerika'nın ünlü bir dizisinde başrolde oynayan aktris Sarah Jessica Parker, Allah'a şükretmediğim tek bir günüm bile geçmiyor diyerek elde ettiği başarıyı Allah'ın bir nimeti olarak gördüğünü belirtmektedir. Rene Russo sinema oyuncusu diyor ki ünlü Amerikalı aktris mankenlik yaparken dini araştırmış ve Allah'a olan inancını dile getirmiştir. İşte ünlü sinema oyuncusunun Allah'a yönelişinin delili olan sözlerinden biridir. Bu bir felsefe değil, Allah benimle birlikte. Niye oldu bu? Tabii Darwinizm yerle bir oldu dünya çapında. Herkes anladı bir kere. Böyle tesadüfen başka yok işte doğa koşullarıyla şunlarla bunlarla olamayacağını. Allah'ın yarattığını yani inşallah. Ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu. Nitekim sanatçılar da bunu söylüyorlar. Her şeyi Allah yapıyor diyor. Ben kadere inanırım diyor. Ki bunlar sadece ufak bir kısmı. Bütün dünya çapında sanatçılar arasında, sporcular arasında, politikacılar hepsinde bir Allah'a yöneliş görüyoruz, dine yöneliş görüyoruz.
Evet.
Ahir zamanın net delili maşallah. Tamam. Yani Mehdi'nin hayatta olduğunun ve İslam'ın adım adım İslam ahlakının dünyaya hakim olduğunun net delilleri bunlar. Allah böyle insanların da aklın ihtiyarının kalkmayacağı şekilde muazzam bir dinsizlik vardı. %99'u Darwinizm'e inanıyordu dünyanın. Allah böyle insan aklını ihtiyarını kaldırmadan çok güzel bir şekilde inşallah bütün insanları iman ettirtiyor maşallah.
Hemen o etkiye bir örnek verebiliriz. Mesela şu an ekranda uyumuzun dünyadanyankılar.com internet sitesindeki bir haber söyleyeceğim. Bu Time'da 2 Haziran 2011 yılında Fransa'daki konferanslarından sonra inşallah yayınlanan bir haberde. Şöyle diyor. Müsteğar ismi Harun Yahya olan Adnan Oktar konferanslara hiçbir zaman şahsen gelmiyor. Ya video aracılığıyla ya da ücretsiz olarak dağıttıkları güzel broşürlerle donanmış olan şevkli temsilcileriyle kendini gösteriyor. 2007 yılında Fransız okullarına binlerce yaratılış atlısı yolladığında Fransa'da herkes kendini tanıttı. Çalışmaları türlerin evrim teorisinin yanlışlıklarını ve Darwinist diktatörlüğü bilimsel olarak ortaya koymaya amaçlıyor. Yahya'nın temsilcisi Ali Sandagin Fransız camiasında genç bayanı ikna etmiş gözüküyor. Orada bir soru soruyor evrimci bir bayan. Açıklamalarınızı mantıklı buluyorum dedi en sonunda. Bu Sadun kardeşimize Fransa'daki konferanslarında bir soru soruyor bir bayan evrimle alakalı. Kardeşimiz de ona açıklamasını yapıyor. Hocamızın eserlerinden faydalanarak oradaki görüşler doğrultusunda. Ve yani normalde ateist ve evrimci olan birçok insan temsil eden o bayan hemen ikna oluyor. Bu Time'da, Time gibi 4 milyon tirajı olan günlük haber yayını yapan bir dergide çıkmış bir haberdi. Örneğin maşallah.
Evet. Sadece o değil. Yani bütün dünya çapında ikna oluyor herkes. Öğrenciler, okullarda mesela şimdi bazı Darwinizmle ilgili haberler verelim Avrupa'dan.
Yaratılış Atlası Türkçe ve İngilizcesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Fransızca olarak da yayınlandı ve Fransa'da büyük etki meydana getirdi. Yaratılış Atlası'nın Fransa'ya ulaşmasının üzerinden bir sene geçmesine rağmen evrimciler kitabın sarsıcı etkisinden duydukları şoku atlatamadılar. Şu anda Fransa'da yaratılışa inananların sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Gerçekleri gören Fransız halkı asıl aydınlanma devrine yaratılış atlasıyla birlikte girmiştir. Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası adlı eserinin Darwinistler üzerinde oluşturduğu psikolojik çöküntüyü yansıtan yorumlardan bazı örnekleri birlikte izleyelim. Fransa'nın tanınmış bilim dergisi Science Revue, Aralık 2007 sayısında 9 sayfa boyunca Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin başta Fransa olmak üzere dünya çapındaki etkisine yer verdi. Koyu bir evrim taraftarı olan dergide Atlas'la ilgili yapılan yorumlar evrim teorisinin mağlubiyetini ve evrimcilerin içinde bulundukları psikolojik yıkımı açıkça ortaya koymaktadır. 2007 yılı başında bütün okullara gönderilen ve evrim teorisini reddeden bir atlas soğuk duş etkisi yaptı. Onlarca senedir Darwinist ve materyalist telkinin etkisi altındaki Fransa'da yaratılış atlasının gelişi adeta şok etkisi yaratmıştır. Haberdeki soğuk duş etkisi yaptı ifadesi de yaşadıkları bu ani şaşkınlığın göstergesidir. Milli eğitime bağlı SBT müfettişi Dominik Roja şöyle belirtiyor. Bu konu hakkında Müslüman kaynaklı olarak düzenlenmiş ilk büyük olaydır bu. Demek ki yaratılışçılık göz ardı edilemez bir başarıyla bütün dini inanışları etkilemiş durumda. Neye uğradıklarını anlayamadan ani bir baskında mağlubiyet yaşayan materyalist çevreler bu ifadeyle yaratılış atlasının fikri mücadeledeki üstünlüğünü bir kez daha kabul etmek durumunda kalmışlardır.
Maşallah. Hocamız vesile oldu. Bir kere Fransa'nın kurtuluşuna vesile oluyor. Fransa evet. Asıl aydınlanmayı, asıl bu güzelliği şimdi yaşıyor inşallah. Değil mi? Bu, çünkü Fransa materyalizm ve Marksizmin kalesiydi. Marksizm ortaya çıkışları Fransa kaynaklı. Yani bu Fransız düşünürler belli bir dönemde 19. yüzyılda tamamen materyalist, Marksizm destekleniyor ve şu anda Marksizm'den kurtuluyorlar inşallah. Her şeyi maddeden olduğunu ibaret eden bu sapkın düşünce, güya maddenin kendi kendini organize ettiğini söyleyen, ki Darwinizm'de materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Bunlar öyle bir düşünceydi ki mesela böyle Marx'ın getirdiği ve aynı zamanda Darwin'in desteklediği. Çünkü mesela Stephen Jay Gould var, Amerikalı ünlü Darwinist. En öne gelen evrimcilerden bir tanesi ve paleontolog, fosil bilimci. Fosillerin de bir kere evrimli olmadığı itiraf ediyor. Mesela staz vardır diyor, o aniden ortaya çıkış vardır diyor, itiraf ediyor. Fakat Darwinizmi savunuyor. Yani Darwinist diyor ki Darwin için, Darwin Marx'a hayrandı diyor ve Darwin'in kendisi bir devrimciydi diyor. Yani onu aslında bir Marksist olarak olduğunu söylüyor Darwin'in. Bunu söyleyen Stephen Jay Gould, Darwin'in kendisi bir devrimciydi diyor. Marx'la Darwin iç içe, yani Darwinizmle komünizm iç içe, Darwinizmle komünizmin temelini oluşturuyor. Ve Marx bütün fikirlerini ona dayandırıyor. Yani o işte güya tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyor. Her şeyin belirleyicisinin ekonomi olduğunu söylüyor. Mesela bakın diyor ki, Ekonominin Eleştirimi adlı kitabından bir alıntı Marx'ın 1859'da yazdığı. Maddi hayattaki üretim biçimi diyor, manevi toplumsal oluşumların genel karakterini belirtir diyor. Yani ekonomi bütün manevi yapıyı belirtir diyor. İnsanların düşünce yapısını belirler diyor. İnsanların diyor, devam ediyor, bilinci geçim yolunu belirtmez diyor. Tam tersine geçim yolu onların bilincini belirler diyor. Yani Marx'a göre aile, din, millet, hukuk, böyle bir kavram yok. Her şeyi ekonomi belirliyor. Bunlar zaten üst yapılar diyor. Ekonomi diyor düzenler diyor. Bütün insanların yapısını ekonomi belirler diyor. Bakın devam ediyor. Diyor ki eğer bir devrim yapılır, sosyalist düzen kurulursa insan düşüncesi değişime uğrar. Onun için sosyalist düzen insan düşünce evriminde büyük değişiklik sağlar diyor. Yani bilinçsiz bir insanımsı, insanı hayvan olarak görüyor, söylüyor zaten. Bilinçsiz bir insanımsı, bir tür evrimleşmiş hayvan, sosyalist düzen içerisinde bilinçlenecektir diyor. Böylece sosyoekonomik gelişmeler insan düşüncesini belirleyecektir diyor. Tamamen ekonomik yapıdır diyor. Yani insanın yapısını belirleyen, yani insan bir hayvandır diyor. Bu hayvan diyor, bu sosyoekonomik düzen içerisinde hızlı evrimleşir diyor. Onun düşünce yapısını belirler diyor. Bakın devam ediyor. Oysa diyor, doğanın insanın evrimi için verdiği süre en az 10 bin yıldır. Yani insan diyor doğada diyor, doğadaki bu Darwinizme göre diyor 10 bin yılda evrimleşir diyor. Ama diyor sosyoekonomik düzen diyor, ben de bunun formülünü buldum diyor. İşte sınıflar arası çatışma vardır diyor. O çatışarak ilerler diyor. Proletarya ile burjuvazi arasında da diyor. Bu da diyor insanın bütün manevi, maddi bütün yapısını bu belirler diyor. Onu evrimleştirir diyor. Bu sapkın düşüncenin sonucunda işte 150 milyon insan katledildi. Çünkü insanı insanımsı olarak gören, bir maymun türü olarak gören mantık. Ki bu Darwin'den gelmiştir. Darwin kendisi ırkçı çünkü. Üstün ırk vardır diyor. Beyaz Avrupalı adam daha çok evrimleşmiş hayvan. Bütün diğer aşağı ırkları, haşa Türkleri de bunun içine dahil ediyor. Necip Türk milletini. Hepsini elimine edecektir diyor. Bunun arkasından hemen sonra sömürgecilik başlıyor. Kolonyalizm. İngiltere her tarafı giriyor, ele geçiriyor, sömürmeye başlıyor orayı. Ondan sonra 1. Dünya Savaşı. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı ve bildiğimiz gibi 20. yüzyıldaki faşizm, komünizm, anarşi, terör, zorbalık, kan dökme bütün dünya çapında yayıldı. Dünyayı ele geçirdi. Ama elhamdülillah Allah'ın kaderinde inşallah ahir zaman ve Mehdiyeti yaratmış Allah. Yani Deccaliyeti en şiddetli olduğu bir dönemde Hazreti Mehdi'sini gönderiyor Allah. O bu zorlukları yaşadıktan sonra dünya, insanlık bunları çektikten sonra inşallah 20. yüzyılda onun arkasından inşallah Allah'ın yarattığı kader içerisinde şimdi Hazreti Mehdi'nin döneminde olduğumuzun net delillerini görüyoruz inşallah. Darwinizm ve materyalizm tepe taklak gidiyor. Bu çok önemli bir delil. Bütün peygamberimizin bildirdiği alametler her biri ayrı ayrı birer çok önemli delil. Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Bunlar da gerçekleşti inşallah. Demek ki Hazreti Mehdi hayatta ve faaliyette zır ve gölgesi bütün dünyayı kapladı inşallah. Ve dünyada çok büyük bir değişim var. Ama bunu tabii bu değişim olurken insanların unutmaması gereken bir şey, hepimizin unutmaması gereken bir şey var inşallah. Kur'an'da Allah'ın bildirdiği. Allah çoğunluğa uymamayı bildirmiştir. Yani insanlar, Müslümanlar hiçbir zaman çoğunluğa göre hareket etmezler. Allah'ın rızasına göre hareket ederler. Mesela Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Mesela Darwinizm %99'uydu dünyanın, ele geçirmişti. Komünizm Rusya'da, Çin'de, neredeyse dünyanın yarısı komünist olmuştu. Değil mi? Çoğunluğa göre hareket edenler kaybetti. Ahirette sonsuz azap var inşallah. Çünkü bakıyor mesela, komünist bir ülkede yaşıyor, çoğunluk komünist, o da dinsiz oluyor. Bu sonsuz azap demektir Allah katında inşallah. Halbuki Müslüman, mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri var, tam mücadele ediyor. Peygamberler var, Peygamber Efendimiz hiçbir zaman çoğunluğa uymuyorlar. Hatta çok azlar sayıları, peygamberlerin etrafında hep çok az insan var. Hazreti İbrahim'in yanında çok az kişi iman ediyor. Hazreti İsa'ya 12 kişi iman ediyor inşallah. Peygamber Efendimiz'e mesela Bedir Savaşı'nda yanında mücadelesinde 313 kişi var. Çok az kişiyle başlıyor. Hep az kişiyle, önce tek başlarına çıkıyorlar. Ondan sonra birkaç kişi oluyor etraflarında, az sayıda. Hazreti Mehdi'de de bu şekilde inşallah. O da bütün dünyada çoğunluğa uymadan tek başına inşallah ve 313 tane talebesiyle dünya çapında fikri bir mücadele gerçekleştiriyor. Ama bunu Allah söylüyor. Bakın, ancak insanların diyor çoğu iman etmiyorlar. Mümin suresi 59. Ancak insanların çoğu bilmezler. Câsiye suresi 26. Demek ki çoğunluğa göre değil inşallah. Müslüman Allah'ın rızasına göre hareket eder. İnşallah. Hak olana. Ne kadar saçma bir şey. Ona tabii ki bir fikri mücadele gerekiyor. Dur ben küfrü kızdırmayayım. Ondan sonra bazı insanların mesela umutsuz olduğunu görüyoruz. Halbuki Allah umutsuzluğu da yasaklıyor. Ümitsizlik haram inşallah Kur'an'a göre.
İnşallah. Başka bir ayette Allah eğer onların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Çünkü onlar ancak zan ve tahminde yalan söylemektedirler diye buyuruyor Allah. Zanlarına ve tahminlerine uyuyorlar. Aynen evrimcilerin yaptığı gibi. Öyle zannediyor adam veya öyle tahmin ediyor. Ki evrimci kaynakların çoğunda, mesela her biyoloji bölümünde evolüsyon dersi vardır. Her zaman şöyle der. Öyle olduğu zannediliyor. Genel kanı o yöndedir. Öyle olduğu düşünülmektedir. Tahminlerin çoğu bu noktada yoğunlaşmaktadır. Hiçbir zaman böyledir diye bir ibare yoktur evrimle ilgili ders kitaplarında. Aynen ayetin tecellisi ve yani ayette onu da bildiriyor Allah, insanların çoğuna uyacak olursan diyor. Demek ki çoğunluk da onların tarafında olacak bir dönemde, ki geçtiğimiz dönemlerde öyleydi. Hakikaten evrime çok fazla uyması ve sadece tahmine ve zanna dayalı bir teori olması tam ayetin tecellisi anlamında örnek teşkil ediyor inşallah.
Evet,
inşallah.
Bazıları tahmin ediyor, bazıları da bilerek yalan söylüyorlar.
Evet.
Çünkü değil mi, Darwin'in döneminde evrim teorisi ortaya atıldığında o zamanki bilim çok az, düşük bir seviyedeydi. Ve bir hücreye bakıldığında, canlı hücresine, içi jöle dolu bir baloncuk tanımlaması yapıyordu bilim adamları. Ama biz bugün, değil mi, biraz önce insanın yaratılışından bahsettik. Bir hücrenin içinde ne kadar kompleks yapılar olduğunu, sistemler olduğunu biliyoruz artık. Elektron mikroskobunun keşfiyle. Bu döneme kadar birçok, değil mi, evrimciler ispatlamak uğruna birçok deney yaptılar. Kendi elleriyle yaptılar, yaratılışı ispatladılar. Mutasyon deneyleri yaptılar meyve sineklerinde. Mutasyonun faydalı olabileceğini göstermek için. Halbuki öyle olmadığı anlaşıldı. Hiçbir şekilde yararlı bir şey ekleyemiyor mutasyon. Hep zarar veriyor mutlaka. Yıllardır, değil mi, fosil çıkarılıyor mesela yeryüzüne, yeraltı katmanlarından. Bir tane bile onların hayal ettikleri gibi, iddia ettikleri gibi bir fosil bulamadık. Yok. Bütün fosiller, değil mi, %90'dan fazlası çıktı ve birebir bugünkü yaşayan canlılarla aynı yapıları. Soyu tükenmiş canlılar var. Onlar da mükemmel bir halde tüm organlarıyla, eksiksiz fonksiyonlarıyla aynı Allah fosil olarak tutmuş inşallah. Evet, kısa bir aramız var. Daha sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evrim teorisinin geçersizliğinden konuşuyorduk. Yıllardır yapılan evrimcilerin kanıtlamak uğruna, kanıtlamak amacıyla böyle bir iddialarını, yıllardır yaptıkları deneyler var. Mutasyonları meyve sineklerinde deniyorlar. Biraz önce söyledik. Ve fosilleri, sürekli fosil arıyorlar. Ve sürekli yeryüzünün alt katmanlarından fosil çıkıyor. Ve bugüne kadar bulunmuş bir tane bile fosil yok.
Ara geçiş fosili yok.
Evet. Ara geçiş fosili yok. Evrimcilerin iddia ettikleri gibi. Tüm bulunan fosiller tam olarak mükemmel halleriyle bir canlıya ait. Hiç eksik bir yapı yok. Yarım bir yapı yok evrimcilerin iddia ettiği gibi. Bunu nereden anlıyoruz? Evrimcilerin bir fosil bile yok ellerinde. Sahtekarlığa başvuruyorlar. Yani gerçek fosil bulamadıkları için sürekli, değil mi? Piltdown adamı gibi, Nebraska adamı gibi sürekli sahtekarlık yöntemlerine başvuruyorlar. Ve fosiller, Darwin de fosillerin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve şöyle söylüyor kitabında, sayfa 185'te Türlerin Kökeni kitabında. Türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan geçerek türediyse neden her yerde sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığı ile karşılaşmıyoruz? Çünkü fosil yok. Bu yüzden bulunmuyor fosil. Ama biz hocamızın vesilesiyle bilimsel olarak ortaya koyuyoruz evrim teorisinin geçersizliğini ve yaratılışı ispatlıyoruz. Bunun da en büyük delillerinden bir tanesi fosiller. Bakın masamızda iki tane daha fosil var. Bunları gösterelim seyircilerimize. Evet. Bu bir gecko fosili. 206 milyon yıllık gecko fosili. Evet. Slide ekranda da günümüzde yaşayan gecko var. Dikkat ederseniz iskelet yapısı, değil mi? Yapısı birebir aynı günümüzde yaşayan. Yani 206 milyon yıl önce gecko aldığın ilk yarattığı andan itibaren günümüzdeki gecko aynı. Hiçbir evet. değişiklik yok. Evet, bir fosilimiz daha var. Mürekkep balığı fosili 95 milyon yıllık. 95 milyon yıllık mürekkep balığı fosili. 95 milyon yıldır bu mürekkep balığı aldığın ilk yarattığı andan itibaren hiçbir değişikliğe uğramamış. Gördüğümüz gibi yapısı tamamen aynı. Maşallah. İşte bunlar, bu deliller, bu fosiller bilimsel olarak yaratılışı ispatlayan ve evrim teorisinin geçersizliğini gözler önüne süren
net deliller, evet.
Evet, net deliller inşallah.
İnşallah.
Doğal seleksiyon ve mutasyon iddia ediyorlar. Evrimcilerin iddiaları onlar. Değil mi? Şimdi mutasyonun mesela aşama aşama bir ek özellik, faydalı bir özellik getiremediğini evrimciler kabul ediyorlar 1900'lerin başında. Sıçramalı mutasyon diye başka bir iddiayla bu sefer çıkıyorlar. Bu çok komik bir iddia. Yani hikaye gibi tamamen. Bu da nedir? Mesela sürüngen yumurtladı diyor. Yumurtadan kuş çıktı diyor. Şimdi sıçramalı mutasyon oldu diyor. Bu tamamen değil mi? Yani hayal ürünü, tamamen hayal ürünü iddialar. Biz biliyoruz ki artık günümüz bilimsel gelişmeleriyle, değil mi? Hücrenin içindeki mükemmel yapıyı biliyoruz. Biraz önce insan yaratılışına bahsettik. Ondan önce proteinlerdeki o değil mi mükemmel kompleks yapıdan bahsettik. Hiçbir hata olmuyor. Yani 7 milyar insan var günümüzde yaşayan. Hepsinin vücudunda bu mükemmel sistem ve tüm canlılarda, bitkilerde, hayvanlarda, tüm canlılarında, denizaltındaki canlılarda bu mükemmel sistem devam ediyor. Bakın Darwin kendisi söylüyor. Yani bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığıyla karşılaşmıyoruz diyor. Ya bir karışıklık görmemiz lazım diyor Darwin. Bunda haklı. İddia ettikleri gibi bir şey olsaydı karışıklık görmesi. Biz karışıklık görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bilim adamları karışıklık görmüyor. Mükemmel bir düzen var. Ve bu her an Allah'ın an an yaratmasıyla devam ediyor maşallah.
Maşallah. Bunda dalga geçmek için filmler hazırlamışlar. Yani bir canlı mesela hani bir canlıya dönüşülüyorlar. Bir kere mutlaka patoloji ve asimetri olması gerekiyor. Ya bütün simetriliği bozacak mutasyonlar ve patoloji meydana getirecek. Bunların da fosillerde olması gerekiyor, görülmesi gerekiyor mutlaka. Tabii böyle bir şey imkansız zaten. Yani onun geçersizliğini sık sık anlattık. Bakın böyle şöyle bir şey hazırlamışlar. İşte yarı balık, yarı sürüngen, yarı kuş dönüşümden olduğunu bire geçebilir miyiz? İnternete koymuşlar. Böyle diyorlar, bu şekilde geçişlerin olmasını görmemiz gerekirdi. Böyle garip garip yaratıklar. Yarısı öyle, yarısı böyle. Yarısı başka canlı, yarısı başka canlı. Yarısı kurbağa, yarısı adam. (Gülüyor) Ya ancak masallara konu olur böyle yani. Evrimcilerin bu zırvaları. Tabii ki yok böyle bir şey. Zaten patoloji vesaire simetri olması gerekiyor. Tek gözlü köpek. Gene burada çizdikleri yani bunlar simetrik canlılar. Simetriyi de bozuyor çünkü mutasyonlar. Yani böyle de olmuyor. Bambaşka böyle ucube. Bütün yapıyı bozan bir oluşum yani mutasyonların olması.
Darwin'in hayalindeki canlılar bunlar işte. Böyle canlılar görmemiz lazım diyor.
Evet.
Ama doğaya baktığımızda biz mükemmel. Bakın altın oran. Değil mi? Nautilus, deniz kabukları, Yusufçun kanadı. Yani bir düzen görüyoruz. Zaten bütün iç yapısı mükemmel. Kalbi, beyni, sinirleri.
Evet.
Hiçbir hata yok. Ayrıca altın oran var. Allah altın oranla yaratmış. Simetrik uyum var tüm canlılarda. Değil mi? Kelebeklerin kanatları tamamen birbiriyle simetrik. Maşallah.
İnşallah. Yani tam bir muhteşemlik görüyoruz. Mesela insan beyni de bunlardan bir tanesi. İnsan beyninin yapısı hakikaten yani detaylara indikçe, beyinciye baktıkça, insan beynine baktıkça çok büyük bir yaratılış mucizesiyle karşılaşıyoruz inşallah. Şimdi bakın insan beyniyle ilgili kısa bir filmimiz var.
İnsan beynini
bilgisayarlarla yaptığımız bir kıyaslamada ne kadar üstün bir sesi, teknoloji, üstün bir yaratılış olduğunu görüyoruz inşallah.
Ortaya çıkan sonuç daha da hayret vericidir. Beynin hafıza kapasitesi tam 50 bin dizüstü bilgisayara denktir. Görülen odur ki insan beyninin kapasitesi ve yaptıkları göz önüne alındığında bilgisayarlar oldukça ilkel kalmaktadır. İnsan beyninin sahip olduğu bilginin boyutlarını anlamak için hücrelerdeki bilginin büyüklüğüne bakalım. 1 gram DNA'da 1 trilyon bilgisayar CD'sine eş değer bilgi bulunur. Bir CD'ye de 200 kitaplık bilgi sığdığını düşünecek olursak ortaya 200 trilyon kitaba sığabilecek kadar çok bilgi hazinesi çıkar. Yeryüzündeki en büyük kütüphane olan Amerika'daki Congress Kütüphanesi'nde 29 milyon kitap vardır. Bu kitaplar yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki raflara ancak dizilebilmişlerdir. İnsan beyni 200 trilyon kitaba eşittir. Amerikan Congress Kütüphanesi ise 29 milyon kitabı barındırır.
Yani maşallah. Bakın dünyanın en büyük kütüphanesinde 30 milyon kitap var. 30 milyon. 1 gram DNA'da ve bu 30 milyon kitabın yan yana konduğu zaman uzunluğu 800 kilometreyi buluyor. 800 kilometre buradan İzmir'e 500 kilometre değil mi inşallah? 800 kilometre Türkiye'nin neredeyse güneyine giden bir mesafe İstanbul'dan Türkiye'nin Akdeniz sahillerine kadar. 1 gram DNA'da yani bu kadar birkaç milimetre içerisine Allah 200 trilyon kitabı yerleştirmiş.
Maşallah.
Yani 30 milyon nerede? 200 trilyon bir gramın içerisinde. Bu işte yaratılışın, Allah'ın sonsuz aklının delili inşallah. Yani sonsuz akıl gösteriyor Allah bir gramın içerisinde. Beynin yapısını gördük mesela 50 bin bilgisayarla kıyaslanamıyor bile. Evet. 50 bin bilgisayarı yan yana bağlasak biz paralel devreler halinde rezalet çıkar. Bir o şişer, bir o şişer, bir o durur, bir o kilitlenir değil mi? Yani böyle bir... Böyle bir sistemi işletmesi bile mümkün değil. Beyin hiç tıklamadan, hiç durdurak bilmeden mükemmel çalışıyor. Ne kilitleniyor, ne bir şişiyor. RAM'i şişiyor mu beyni? Var mı öyle bir şey? Yok değil mi inşallah? Böyle mükemmel olarak çalışıyor. Yani teknolojik olarak kıyaslamak dahi mümkün değil inşallah. 100 milyar sinir hücresi 100 trilyon bağlantı yapıyor. Ama derinliğine indiğimizde ki bu çok önemli. Yani hocamız bunu hep bütün konuların üstünde diyor inşallah. Darwinizmi, materyalizmi yok eden ve hepsinin üstünde zaten inşallah. İnsan ruhunun varlığı. Beyindeki algılarımızın oluşması, yani görme, duyma, işitme çok büyük muhteşem bir mucize. Mesela bu mekan hissi için de geçerli. İnsan görüntünün içerisinde kendini hakikaten bir mekanda hareket ettiğini zannediyor. Çünkü Allah'ın sanatı çok üstün. Hatta yani emin oluyor insan böyle hareket ettiğine, bir yerden bir yere gittiğine. Fakat baktığımız zaman gerçekte insan beyninin dışına hiçbir zaman çıkamıyor. Beynin içindeki küçücük bir yerde yaşıyor. Hocamız hep örneği veriyor. Mercimek tanesi kadar. Bu hadislerde de Peygamber Efendimiz'in verdiği örnekmiş maşallah. Ki hocamız bu hadisi bilmiyordu. Bu örneği vermeden önce. Yakın zamanlarda gördük hadiste de maşallah. Peygamberimiz de mercimek kadar bir yerde yaşandığını bildiriyor inşallah. Bilim adamları bakın aynı şeyi söylüyorlar. Yani dışarısı yok aslında. Hakikaten algı olarak var. Dışarısı dediğimiz bir his. Şimdi bakın bilim adamları ne diyor önce onu bir dinleyelim. Büyük bir hologramın içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım diyor bilim adamı. İyi bir yanıt veremediğimiz bir sorudur bu. Bilimin dünyamıza dair... Pardon, bir daha geri alarak tekrar. Bilimimizin dünyamıza dair söyleyebileceği şeyler açısından çözmemiz gereken sorunlar var. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemleyiciyizdir. Yani eninde sonunda insan beynine gelip ancak yaptıklarımızı görmememize ve algılamamıza izin veren şeyle kısıtlanmışızdır. Yani biz neyi görüyorsak, neyi algılıyorsak onunla kısıtlıyız. Beynin içinden çıkamıyoruz aslında hiçbir zaman dışarı. Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir. Yani illüzyon. İnsan varsayıyor, mekan olduğunu varsayıyor, dışarısı olduğunu varsayıyor. Devam edelim. Çünkü bakın diyor ki gerçekte dışarı çıkıp içeride ne olduğuna bakma imkanımız yok. İnsan hiç beyninden dışarı çıkabiliyor mu hayatı boyunca?
Çıkamıyor.
Mümkün değil. Yani eli kolu gördüğü her şeyi beyninin içerisinde. Biz beynimizin içinde yaşıyoruz. Küçücük bir yerde hem de. Hocamızın dediği gibi mercimek tanesi kadar bir yerde yaşıyoruz. Evet, beyniniz orada dışarıda olanla burada içeride olan arasındaki farkı bilmez diyor. Dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Bakın bilim adamları söylüyor bunu. Bu bilim adamları yakın zamana kadar maddeyi mutlak kabul ediyorlardı. Yani dışarısı var diyorlardı. Mutlak olarak var, madde de mutlak var diyorlardı. Şimdi aynı bilim adamları ki hocamız bunların en önde gelenlerinin tamamını Amerika'daki üniversitelerdeki, Avrupa üniversitelerinde hem kitapları gitti hocamızın hem ayrı ayrı mektuplar gitti. Maddenin gerçeğini anlatan inşallah. Şimdi bakın ne kadar değişti söyledikleri. Aynı kişiler şimdi diyor ki dışarıda diyor içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok diyor. Mekan yok diyor yani gerçek anlamda. Evet. Ya bu işte çok önemli bir sır inşallah. Yani bilim adamlarının da artık anlamaya başladığı ki bunların birçoğu fizikçi, bazıları doktor, tanımış bilim adamları, Amerika'nın tanımış üniversitelerinden. Onların sözleri ki biz az sayılı örneğini gösteriyoruz. Artık böyle yani büyük çoğunluğu bu şekilde kavramaya başladı inşallah maddenin gerçeğini. Yani maddenin gerçeği bize şunu gösteriyor. Gördüklerimiz, hissettiklerimiz, bütün algılarımız ve bunlara mekan hissi de dahil. Yani dışarısı dediğimiz. Mesela şu anda izleyicilerimiz bizi izliyor. Bir odanın içerisinde olduklarını görüyor herkes değil mi? Bir beden var. Benim dediği beden insanın bir odanın içerisinde duruyor. İşte bu insanı yanıltıyor. Yani insan orada kendini ve odayı ayırmaya başlıyor. Kendini bedenle sınırlıyor o görüntüyü. Ve onun bir odanın içerisinde olduğunu varsayıyor. Halbuki görüntü tek blok halde. Yani bizim beynimizde algıladığımız görüntü, oda görüntüsü ve beden görüntüsü tek bir nokta olarak beynin küçücük bir yerinde algı olarak oluşuyor. Görüntü olarak oluşuyor ve blok halde oluşuyor. Yani beden görüntüsü de odaya dahil. Dolayısıyla oda, beden hepsi aslında bizim beynimizin içinde. Bizim zihnimizde yani bizim ruhumuza yaratılıyor. O anlamda bilim adamlarının dediği gibi dışarıda içeriden bağımsız bir dışarısı yok inşallah. Çok evet. Net bir gerçek bu. Bu bize tabii şunu gösteriyor. Allah'ın sonsuzluğunu ve Allah'ın mutlak ve tek varlık olduğunu gösteriyor inşallah. İnsan ruh olarak var. İnsan ruhuna Allah'ın yarattığı algılarla muhatap. Sadece algılarımızla muhatabız inşallah. Ve mutlak olan Allah. Çünkü insanın ruhu da Allah'a ait. Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor inşallah. Anan hatırlarımız da bizi yarattığı için Allah, biz var olduğumuzu düşünüyoruz inşallah. Bütün algılarımız, hatıralarımız var. Allah katında sonsuza kadar kaybolmuyor. Allah sonsuz ahiret hayatımızı da yaratmış inşallah ve bitirmiş. Ama algı olarak algılarımızı yaratmış. Var algılar ve mutlak olarak yaratılmış, Allah tarafından yaratılmış, bitirilmiş ve mutlak olan Allah inşallah.
İnşallah. Evet, bir biyometrik örneği verelim hocam. Biri alabilir miyiz? Mürekkep balığıyla ilgili bir örnek vereceğim. Biraz önce zaten fosilini de göstermiştik. 95 milyon yıllık mürekkep balığı fosili göstermiştik. Günümüzde de mürekkep balığını inceliyor bilim adamları ve buna mürekkep balığına bakarak teknolojik ürün geliştiriyorlar. Bakın slaytımızda şu an görüyoruz. Sağda yer alan uçak bir jet motoruna sahip Harrier tipi bir jet uçağı. Ve solda da modern bir motor yer alıyor. Bu motoru bilim adamları uzun araştırmalar ve yılların getirmiş olduğu birikim sonucunda ortaya çıkarabiliyor. Ve bir sorun var burada değil mi? Uçağın bildiğimiz gibi genel olarak uçaklar hep önünün ve arkasında uzun bir boşluk olması gerekiyor. Çünkü inmesi ve kalkması uzun bir önde ve arkada boşluk gerektiriyor uçağın uzunluk olarak. Ama mürekkep balığına bakarak bilim adamları peki bu uçağa, Harrier tipi uçağa ne özellik ekliyorlar diğer uçaklardan farklı olarak? Harrier tipi jet uçağı dikey olarak alçalma ve yükselme yapabiliyor. Yani önünde ve arka kısmında bir uzun ve geniş bir alana ihtiyacı yok. Olduğu yerde inme ve kalkma yapabiliyor Harrier uçağı. Mürekkep balığı da bunu yapıyor. Mürekkep balığı nasıl yapıyor peki? Mürekkep balığının iki ayrı keseciği var. Bu iki ayrı keseciğe su giriyor dışarıdan. Ve bu iki kesecik kasla çevrili bir torbada yine bir kesede, tek bir kesede topluyor bu suyu. Ve o kesesi arkasında yer alıyor mürekkep balığının. O tek keseden, o kaslarla çevrili tek keseden dışarı doğru uzanan kanalcıklar var, borular var. Bakın o çok fazla adet kasla çevrili bir kese o. Evet. O kasların kasılmasıyla, ani kasmayla mürekkep balığı içerideki suyu basınçlı olarak o kanallardan dışarı çıkarıyor. Böylece ne yapmış oluyor? İlerleyebiliyor mürekkep balığı. Peki bunun uçağın buradaki taklidine o kanalları aşağı eğebiliyor mürekkep balığı. Dolayısıyla aşağı eğdiğinde alçalma ve yükselme yapabiliyor mürekkep balığı. Maşallah. Bilim adamları bugün çok gelişmiş laboratuvarlara sahipler. Değil mi? Akılları var. Uzun uzun karar veriyorlar. Birçok kişi toplanıyorlar. Ve bir canlı, böyle bir canlı yani değil böyle bir canlı, buna sahip bir teknolojik ürün geliştiremiyorlar. Mutlaka bir canlıyı incelemeleri gerekiyor. Bir canlı yapısını incelemeleri gerekiyor. Peki mürekkep balığı, evrimcilerin iddia ettiği gibi bunu kendisine sonradan eklemiş olabilir mi? Olamaz. Çünkü mürekkep balığı suyun içinde yaratıldığı andan itibaren bu sisteme sahip. Yani bu keseciklerin sayısı bir olsa ya da o keseciğin, o tek keseciğin etrafındaki kas demeti daha az olsa, yeterli hızda onu kasıp gevşetemese mürekkep balığı ilerleyemeyecek, yükselip alçalamayacak ve ne olacak? Yem bulamayacak mürekkep balığı suyun altında ve yaşamını devam ettirmemiş olacak. Ve hayatı sona erecekti. Hiç belki hareket edemeden, bir ömür geçiremeden. Ama Allah mürekkep balığını ilk yarattığı anda işte bu sistemle yarattı. Bu sonradan gelişebilecek bir sistem değil. Bu çünkü bu sistem de indirgenemez kompleks bir sistem. Biz bu sistemden bir ya da birçok parçayı alırsak bu sistem çalışmaz. Allah o an tam olarak mürekkep balığını yaratıyor inşallah ve mürekkep balığı bu özelliğiyle hayatını devam ettiriyor. Evet, mürekkep balığını da slaytta resmini gösterelim izleyicilerimize. Hmm. Evet, mürekkep balığı bu. Arkasında yer alıyor bu kesecikler. Ve saatte, bakın o kadar şiddetli bir kasma yapabiliyor ki o kasları, saatte 32 kilometre bölü saatte ilerleyebiliyor su altında mürekkep balığı, maşallah. Ve bilim adamları değil mi, bugün sahip oldukları ne kadar imkan var ama yine böyle bir özellik gerektiğinde, bir teknolojik bir alete bir özellik eklemek gerektiğinde ya da sıfırdan bir teknolojik alet üretecekleri zaman İşte doğaya bakıyorlar, canlılara bakıyorlar. Allah'ın mükemmel yaratmasına bakıyorlar. Ve evet, bilim dalı var, biyomimetik. Doğanın, teknolojinin doğayı taklit etmesi.
Evet, inşallah. Şimdi her canlı normalde yaşadığı her ortamda süper uzman. Çok muazzam uzmanlıkta, en üst düzey uzmanlıkta iş görüyor. Hatasız mesela anlattığım mürekkep balığı denizlerde o ortamda yaşaması için en mükemmel halinde maşallah. Şimdi insanın da az önce doktor hocam bahsetti, beyni çok muazzam. Çünkü Allah dünyadaki bütün canlıları ve dünyayı insanın gözüne, onun algısına akledip düşünmesi olacak şekilde imtihan dünyası olarak harikalarla dolu bir şekilde yaratıyor. Ve bütün canlılar içerisindeki en gelişmiş sinir sistemine sahip, en gelişmiş beyne sahip canlı insan. Yani akıl muhakemesi ve gözlem yapma yeteneği hani en üstün olması bakımından insanın da beyni en gelişmiş olana. Yani mürekkep balının yaptığı uzmanlığı insan oluyor yapamaz. Onun kadar iyi yüzemez, onun kadar iyi dalamaz vesaire. Veya kuşlar kadar uçamaz gibi. Ama hiçbir canlı da insan kadar iyi, üstün derecede düşünemiyor. Mesela dünyanın en hızlı bilgisayarını yapmışlar. İnsan beyniyle kıyaslamak açısından. Onu da şimdi slide'ını ekrana yansıtıyorum. Cray X1 isimli bu bilgisayar, sol altta görüyorsunuz, bayağı büyük, 8-10 tane büyük odacıktan oluşuyor. Yaklaşık 4096 tane işlemci alıyor ve 65 terabayta kadar da RAM alabiliyor. Dünyanın en hızlı bilgisayarıymış. Saniyede gördüğünüz gibi 52.4 gigaflop işlem yapabiliyor. Yani bu çok büyük bir rakam. Milyarlarca işleme tekabül ediyor saniyede. Yani yaklaşık 52 milyar tane saniyede işlem yapabiliyor. Ama insan beyni, sadece insanın, yani bir insanın beyni 4.4 yaklaşık teraflop kapasiteye sahip. Biz biliyoruz saniyede 1 trilyon işlem yapma kapasitesine sahip. Bu ne manaya geliyor? İnsan beyni dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı bilgisayar olan Cray X1'den 84 kat daha hızlı. 2 GHz'lik, mesela benim önümdeki bilgisayar 2 GHz'lik. Bundan da tam 500 bin kat daha hızlı işlem yapma yeteneğine sahip. Beynin bağlı olduğu sinir sistemi bizim vücudumuzda tam 160 bin kilometrelik bir alanı kapsıyor. Uzunluğa sahip. 160 bin kilometrelik bir internet ağı gibi düşünebiliriz. Ama daha çok daha kompleksine. Ve beyindeki 100 milyar tane sinir hücresi 100 milyar tane istasyona benzetilebilir. Ve Dr. Kerry Bernstein diyor ki, bakın, beyinde olağanüstü bir paralellik hakim. Yani beynin işlemci gücünü açıklamak açısından örneklendiriyor. Yani tek bir bit bilgisayarın, yani hafıza birimi, bilgi bir anda tam 100 bin nörona yayılabiliyor. Böylece beyin bilinen en hızlı bilgisayardan yüz binlerce kat daha hızlı oluyor. Bizim ise bunu elektronikte gerçekleştirmemiz mümkün değil. Çünkü beyin 100 bin tane bilgiyi bir anda 100 bin tane nörona paylaştırması için sinaps denen boşluklardan faydalanıyor. Sinapslar ise sinirlerin birbiriyle veya dokularla sinir hücrelerinin yaptığı wireless, tabiri caizse kablosuz kimyasal bağlantı. Ve bir bilgi eğer çok yere hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyorsa, sinir hücresi kendi üzerinde bağımlı olan bu 10 bin tane sinir hücresine aynı anda sinyal gönderiyor. Ve bu Bernstein'in vermiş olduğu örnekte olduğu gibi bir veri bir anda 100 bin veri oluyor. İşte beynimizdeki bu kompleks ağ yapısı, bu muhteşem tasarım, bir bilginin bir anda birçok yere en hızlı şekilde ulaşması üzerine kurulmuş maşallah. Ve saniyede 1 trilyon işlem oluşuyor. Dolayısıyla bizim vücudumuzu idare etmek, ikame etmek çok çok kompleks bir yapı gerektiriyor. Beyindeki bu 100 bin tane, her hücrenin yaptığı 100 bin tane bağlantıda dahil olmak üzere her bilgi DNA'mızda kayıtlı. İlk insandan beri bu bilgi hep vardı ve tamdı. Allah DNA'da, yani veri, insanın veri bankasında o kadar detaylı, sistemli bir mekanizma başından beri yaratıyor ki bu anlattığımız muazzamlıktaki beyin ve diğer bütün vücut sistemlerimizdeki detayların hepsi DNA'da kayıtlı. Allah canının her bölümünde çok çok derin tecelli ediyor maşallah. Ya beynin kendine ait kapasitesi yüksek. Beynin zaten kayıtlı olduğu veri bankası var, DNA. Demek ki onun kapasitesi de yüksek. Bakıyorsun mideye, oradaki enzimler, doku yapısı, oradaki kas yapısı tam olması gereken mükemmellikte ve uyumda. Oranın bilgisi de DNA'da var. Totaline baktığında vücudun tamamının bilgisi ve insana ait birçok başka genlerle birlikte hepsi DNA'da var maşallah. Dünyanın evet. en teknolojik makinesi maşallah.
Evet. Maşallah. Beyindeki mesela bağlantıların nasıl oluştuğuna ilgili bir filmimiz var, onu izleyelim.
Beyindeki her sinir hücresinden tıpkı elektrik kabloları gibi uzantılar çıkar. Bu uzantılara da akson adı.
Bakın bu aksonların yapısı da bir iman hakikati. Onu gösteriyor burada. Bölüm bölüm bakın boğum boğum bir yapısı var. Bunun çok özel bir sebebi var. Elektrik sinyali kablolar üzerinde atlayarak gidiyor. Eğer bu boğum boğum yapısı olmasaydı son derece yavaş olacaktı elektrik iletimi. Ve biz çok çabuk gerçekleştirdiğimiz işlemleri çok vakit geçirerek yapabilecektik. O belki de birçok bakımdan hayatta kalmamızın engel teşkil edecekti. Ama boğum boğum olduğu için bakın bir aralık burada, bir aralıktan diğerine atlayarak gidiyor. Diğerine atlayarak gidiyor, diğerine atlayarak gittiği için çok büyük süratle ilerleyebiliyor elektrik akımı.
Elektrik sinyalleriyle çalışan beynimizde sinyaller aksonlar vasıtasıyla iletilir. 100 milyar hücre birbiriyle bağlantılar yaparken her bir hücredeki aksonların da birbirine kusursuz bir şekilde bağlanması gerekir. Buna bir örnek olarak görme olayını inceleyelim. Görmenin gerçekleşebilmesi için gözün ışığa hassas sinir hücrelerinin aksonları beynin arka kısmındaki görme merkezine ulaşmak zorundadır. Ve bu bağlantı yine anne karnındaki ilk 5 ay içinde tamamlanmalıdır. Gözün retina denen ve sinir hücrelerini barındıran tabakasından yola çıkan aksonların her biri ilerler ve göz sinirlerinin çapraz olarak kesiştiği yere gelirler. Sinirler burada çarpı şeklindedir. Bu durumda her bir aksonun önünde 3 seçenek bulunur. Ancak akson doğru yolun hangisi olduğunu bilirmişçesine hareket eder ve bu yoldan giderler. Uzun bir yolculuktan sonra beynin arka kısmında bulunan görme kabuğundaki milyarlarca hücre arasından bağlantı yapması gereken hücreyi bulup sadece onunla bağlantı yapar.
Bakın burada 3 seçenek gösteriyor. Çarpı şeklinde olduğu için. Yani bir gözün dış kısmının sinir hücreleri var. Bunlar dışarıda kalıyorlar. Beynin aynı tarafına gidiyorlar. Bu gözün dış kısmından çıkanlar yine aynı tarafa gidiyor. Fakat iç kısmının görüntüleri, sinirleri çaprazlaşıp karşıya gidiyor. Şimdi 3 tane seçenek var diyor burada. Birinci seçenek aynı tarafa gitmesi. Diğer seçenek çaprazlaşıp karşıya gitmesi. Diğer bir seçenek de karşı göze gitmesi. Değil mi? Dönüp de karşı göze de gidebilir. Hiçbir zaman yolunu şaşırmıyor. Milyonlarca sinir lifi mutlaka doğru yere gidiyor. Neden? Çünkü genetik bilgi o kadar mükemmel yaratılmış ki asla hata yaptırtmıyor. Hatta şöyleymiş, bilim adamları bunu yakın zamanda keşfettiler. Bu sinir lifleri kapkaranlık bir ortamda ilerliyor. Yani şöyle düşünelim, 100 milyar tane sinir hücresi var. Yaklaşık bir katrilyon bağlantı yapıyor birbiriyle. Yani öyle bir ortam ki şu kadarcık bir hacimde 100 milyar hücre var ve bir katrilyonda bağlantı oluşuyor. Ve bu çocuk anne karnındayken, önemli bir kısmı anne karnındayken, yani anne hamileyken oluşuyor. Fakat o bir katrilyon bağlantı asla hata yapmıyor. Mutlaka doğru hücreye gidiyor. Ve bunu belirleyen de genler var. Mesela nöroksin diye bir genin varlığı keşfedildi. Tek bir genden 3000 tane ayrı sinyal çıkıyor. Çünkü beyindeki bağlantıların sayısı bir katrilyon olan bağlantı mutlaka doğru olmak zorunda. Yani mesela kulakla ilgili bir hücrenin lifi gözle ilgili bir hücreyle, görme merkeziyle bağlantı yapamaz. Yaparsa değil mi? Ne görebilir ne duyabilir o kişi. Ya da hareketle ilgili mesela bir motor nöron hücresinin, yani hareketi kontrol eden bir sinir hücresinin bağlantısı eğer koku alma merkeziyle olduğu takdirde ya da işte mesela el bağlantısı yapan, bir eli kontrol eden bir motor nöron hücresinin bağlantısı aynı zamanda dille olsa mesela, değil mi? Ne dilini hareket ettirebilir, ne tadı alabilir, ne de elini oynatabilir de insan. Fakat hiç hata yok. Bir katrilyon bağlantı hatasız olarak nasıl gerçekleşiyor? İşte genetik bilgisi var DNA'da. Bu muhteşem bir yaratılış mucizesi. Asla hata olmuyor. Hiçbir şey diğerine karışmıyor. Onun için insan saniyede bir katrilyon sinyal gönderiyor ama hiçbir sinyal diğerine karışmıyor. Bu bize Allah'ın sonsuz yaratma sanatını gösterir. Devam edelim.
Beyne sinyaller gönderen milyarlarca aksonun her birinin doğru yolu bilip hatasız bir şekilde ilerlediği düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu ortaya çıkar. Burada sadece görme olayı için oluşan bağlantılar örnek verilmiştir. Aynı şekilde diğer duyularımız için de aksonların hatasız ilerlediği düşünülürse beyindeki bağlantılardaki kusursuzluk daha iyi anlaşılacaktır. Beyindeki aksonlardan her birinin gideceği adres önceden belirlenmiş ve yolculukları koruma altına alınmıştır. Üstelik bu sistem hastalık durumları hariç tüm insanlarda aynı mükemmellikte işlemektedir. Bu muhteşem yolculuk, Türkiye'den yola çıkan kör ve sağır bir kimsenin ilk defa gittiği Amerika'daki bir yeri, yanında adres, harita ve pusula olmaksızın hiç şaşırmadan kendi kendine bulması gibidir. Aksonların bu uzun yolculukları az önce verdiğimiz örnekten çok daha zorludur. Çünkü aslında hücreler arasındaki ortam ilerlemeye elverişli değildir. Hücreler arasındaki bölgelerde denizlerdeki işaret şamandıralarına benzeyen moleküller bulunur. Aksonların üzerinde ise işaret şamandıralarıyla anahtar kilit uyumu oluşturacak moleküller vardır. Birbirlerine birebir uyumlu şekilde tasarlanmış olan bu iki molekül sayesinde aksonlar işaret şamandıralarına tutunarak ilerlerler. Sonuçta ortaya milyonlarca aksonun yolunu hiç şaşırmadan ilerleyebildiği muhteşem bir moleküler otoban görüntüsü çıkar. Vücudun ihtiyacına göre harekete geçen bazı aksonlar ilerlerken bir kısım akson da bu ilerleyen aksonlara tutunarak hareket eder.
Bu çok muhteşem bir ihtişamlı bir mucize. Böyle milyarlarca sinirli finin ilerlediği kapkaranlık bir ortam düşünelim. Ama küçücük bir hacimden bahsediyoruz. Yani bebeğin beynini düşünelim. Değil mi? Beyin hacmi ki daha ufakken başlıyor bütün bu bağlantılar yapılmaya. Milyarlarca lif var böyle bir karanlık bir ortamda. Yolda işaret şamandıraları var. Trafik polisi gibi duran protein molekülleri var. Aksonlar geliyor. Akson kabloları, sinir hücrelerinin uzantıları olan yapılar. Bunlara akson deniyor. Mesela bir tanesi ilerlerken diğerlerini de sırtına alıyor. Birlikte gidiyorlar. Çünkü aynı yere gittikleri için bir şaşırma olmasın diye bunun genetik bilgisi DNA'da var. Böyle birlikte ilerliyorlar. Oradan da birlikte ilerleyen aksonlar buradan geliyor, yukarıdan geliyor. Her yerde bunların milyarlarcası bakın milyarlarca asla hata yapmıyorlar. Mutlaka doğru hücreyle bağlantısını yapıyor. Bir tane sinir hücresi 10 bin tane ayrı hücreyle bağlantı yapabiliyor. Ama o hücrelerde yine 10 bin başka hücreyle bağlantı yapabiliyorlar. Fakat hatasız bu, kusursuz olarak gerçekleşiyor.
Evet, maşallah.
Ve bu hayat boyu kusursuz bir şekilde hastalık hariç çalışmaya devam ediyor. Asla bir sinyal diğer sinyale karışmıyor. Yani biz mesela ağzımızı açmak istediğimizde bizim elimiz kalkmıyor havaya. Böyle de olabilirdi. Çok rahat değil mi? Hata bilgisayarda hata olmuyor mu? Sürekli olarak kilitleniyor. Bir şey yapmak istiyorsunuz. Başka bir program kapanıyor, açılıyor değil mi? Kendi kendini kapatıyor programlar. Ve bu insan aklıyla yani değil mi? En son teknolojiyle sürekli olarak yeni yazılımlar ekleniyor. Yeni teknolojiler geliştiriliyor. Beyinde hiç olmuyor. Ne zamandır olmuyor? Milyonlarca yıldır canlılarda değil mi? Sinir sistemleri hep mükemmel. Maşallah. Devam edelim.
İlerleyen aksonun üzerindeki moleküller diğerlerinin tutunabilmesine uygun yapıda yaratılmıştır. Dolayısıyla bir akson aynı yere gidecek aksonları da beraberinde götürür. Beyindeki tasarımın detayları bu kadarla sınırlı değildir. Aksonların yolu üzerinde doğru yolu bulmalarına yardımcı olan moleküler trafik polisleri vardır. Kemoaffinite molekülleri adı verilen bu moleküller aksonları kendilerine doğru çekerek doğru yere ulaşmalarını sağlarlar. Sadece doğru adreslere varan ve yollarını hiç şaşırmayan bu elektrik devrelerinin toplam uzunluğu 300 bin kilometredir. Bu uzunluk dünyanın etrafının tam 7 kez dönülmesiyle oluşan mesafeye eşdeğerdir. Beyindeki bu sistem ancak bütün parçaları eksiksiz var olduğunda fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir.
Maşallah.
Ay maşallah.
Burada Allah'a tesbih ettirtiyor bilim bize inşallah.
Maşallah.
İnsan da bu şekilde varlığını devam ettirebiliyor. Allah görüntümüzde çok detaylı ihtişamlı bir yaratılışı bizlere gösteriyor inşallah. Ki Allah'a tesbih edip yüceltmemiz için inşallah.
Maşallah. Allah her yapıya göre farklı bir de koruma sistemi yaratıyor. Mesela beynimiz hassas bir yapı. Oldukça hassas. Oradaki damarların inceliği olsun, sinir hücreleri ve bağlantıları olsun. Ama bir sıvının içinde, değil mi doktor hocam, orada ağırlığını da hissetmiyoruz biz. Gerçek baskısı olmuyor yani o beynin ağırlığı. Ki orada öyle olsa, yani bir sıvının içinde olmasa beynimiz, orada ufak bir harekette ya da bir şiddette, bir çarpmada oradaki damarlar hemen zedelenebilirdi.
Hayatta kalmak imkansız yani tabii. Beyin jöle kıvamında. Normalde parmağınızı batırsanız içine giriyor. Öyle bir yumuşak yapısı var beynin. Ve bir katrilyon bağlantı var. Bağlantıların kalınlığını düşünelim. Hiçbir şey olmuyor Allah'ın dilemesiyle. Yani koruma altında. Ayrıca Allah kafatasıyla da korumaya almış onu. Hem suyun içinde yüzdürüyor. Ki 1400 gram ağırlığı 50 grama düşüyor o zaman. Öbür türlü olsa hayatta kalamıyoruz. Kafatasıyla koruma altına alınmış. Gözler tam olması gerektiği yerde. Değil mi? Onun arkasından çıkan lifler doğrudan beyne gidiyor. Yani göz burada değil de tesadüfen olsa sırtından olabilir insanın. Değil mi? Ayağının altında da olabilir. Ama tam olması gerektiği yerde. Burun yine tam olması gerektiği yerde. Ağız da öyle.
Maşallah.
Maşallah. Kulaklar yine aynı şekilde. İşitme çünkü beyinde o gerçekleşiyor doğrudan. Tam iki yana yerleştirilmiş. Mükemmel bir şekilde simetriyle. Hep Allah'ın yaratılışının delillerini görüyoruz. Yani bilim bir şey mi söyleyeyim?
Kalp mesela, kalbimizde, değil mi? Göğüs kafesinin içinde. Evet. Onda göğüs kafesi koruyor ama göğüs kafesi de şimdi kemiklerden oluşuyor. Sert bir kemik. Ancak nefes alıp verdiğimizde de Allah esneklik yaratmış orada da. Bizi rahatsız etmiyor. Orada hareket eden, genişip aslında daralan şey kemik bir de. Akciğerden ziyade kemik de var.
Evet doğru.
Değil mi? Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor bizi maşallah. En önemlisi hocam beyinden bahsettik ve kalp bir elektrik sistemi var vücudun. Kendi elektrik sistemi. Bakın biz günümüzde ne kadar teknolojik alet geliştirirsek geliştirelim elektrik vermek zorundayız. Bu elektrik yani sonsuza kadar değil mi yıllarca uzun yıllar boyunca verilemiyor. Mutlaka bir kesinti oluyor. Ya da bir cihaz düşünelim teknolojik onun kapasitesi arttıkça yeteneği arttıkça o elektriği de arttırmanız gerekiyor sizin. Ama vücudumuz değil mi anne karnındaki o embriyo küçücük embriyo o zaman da bir elektrik sistemi var ve değil mi o bütün elektriği vücuttaki sağlıyor beyinlerde olsun kalpte olsun ve kocaman insan oluyoruz değil mi 1.80 boyunda 1.85 boyunda tüm insanlarda o elektrik sisteme hiçbir şekilde tamir gerekmeden bakım gerekmeden değişiklik gerekmeden aynı organları besleyebiliyor ve ölene kadar besliyor insan. Maşallah. Elektrik sistemi de başlı başına mucize.
Evet, maşallah.
Bu deliller, işte ayrı zamanın özelliği maşallah Mehdiyet'in herkesi imana sevk ediyor inşallah. Maşallah. Vesile oluyor imanına. Mesela günümüzün iman eden bilim adamları. Bakın bir, sadece az bir kısmını örnek olarak verelim. Günümüzdeki iman eden bilim adamlarından. Mesela Anthony Flew 20. yüzyılın en önde gelen ateistiydi. Bir numaraydı. Dünyada milyonlarca insanın ateist olmasına vesile oldu. İngiliz bir felsefe profesörü, ateist. Diyor ki bakın 15 yaşında ateist olmayı seçiyor. 54 yıllık sürede hep ateizmi savunuyor. Ancak Flew bu yanılgısını terk ettiğini ve evrenin yaratılmış olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Bakın diyor ki ilk canlıların cansız maddeden evrimleştiği, bütün hayatı boyunca evrimi savunmuştu Darwinizmi. İlk canlıların cansız maddeden evrimleştiği, ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim diyor. Bütün hayatını ateist olarak geçirmiş. Bunu söylüyor. Buna Anthony Flew hocamızın eserleri gitti, kitapları gitti. Allah vesile etti. Yani ondan sonra birdenbire iman evet. ettiğini açıkladı. Değil mi inşallah?
Sadece kendisi ateist değil değil mi? Birçok insan ateist olmasına vesile oluyor. Anlatıyor herkese. Onlardan da daha sonra özür diledi.
Evet, İngiliz evet. medyasına özür diledi. Ben dedi özür diliyorum dedi. Ateist olmasına vesile oldum insanlardan diye açıklama yaptı. Bir diğeri Francis Collins. Genom projesinin lideri olan Francis Collins, gençliğin ateistken DNA gibi yapılardaki mucizeleri gördükten sonra Allah'a iman etmiştir. Bakın diyor ki, laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Maşallah. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var. ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir diyor. O da hayatı boyunca ateist, insan genom projesindeyken iman etti. Maşallah. Henry Fritz Schaeffer, Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve Kuantum Kimya Merkezi'nin direktörü olan, 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen Schaeffer için dünyanın en nitelikli 3. kimyageri denilmektedir. Ne diyor Schaeffer? Bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır. Maşallah. Devam edelim. William Phillips, lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William Phillips, Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi diyor. William Dembski günümüz matematikçi bilim adamlarından, dünya Allah'ın yaratmasıdır. Bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken Allah'ın düşüncelerini tekrarlarlar. Bilim adamları yaratıcı değil, kaşiftirler. Yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir diyor William Dembski. Alan Sandage, günümüzün en tanınmış gök bilimcisi olan Dr. Alan Sandage, 98 yılında Bilim Allah'ı Buluyor Kapak Kurulu Newsweek dergisine verdiği röportajda şöyle diyor. Beni bu sonuca götüren, dünyanın bilimle anlaşılamayacak kadar kompleks olmasıydı. Varoluşunun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün diyor.
Maşallah.
Maşallah. Paul Ernst, sen Johannes Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikan Cerrahlar Birliği üyesi olan Profesör Ernest, inancını şöyle açıklamıştır. Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Evet, kainatta bir yaratıcı var diyor. Michael Girard, Southern Louisiana Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Michael Girard, mutlaka bir zeka olmalıdır. Mutlaka yaratıcı vardır. Bu bilgiyi düzenleyen bir yaratan vardır. Bu beyan hala dünyadaki en bilimsel beyandır. İşte fizik ve kimya kanunları bize kesinlikle şüphesiz bir biçimde şunu söylüyor ki, evrim ve cansızdan canlı oluşması mümkün değildir diyor. Evrim diyor mümkün değil diyor. Allah'ın yarattığını gösteriyor diyor bilim bize inşallah. Charles Townes, lazeri keşfeden Townes, dindar bir insan olarak bir yaratıcının varlığını ve etkisini güçlü bir şekilde hissediyorum. Enrico Medi, ünlü İtalyan bir bilim adamı, 1971'de Roma'daki uluslararası bir konferansta şöyle demiştir. Uzayın ve zamanın dışında tüm varlıkların sahibi olan ve tüm varlıkları bu şekilde yaratan bir sebep var. Ve bu yaratıcı Allah'tır diyor maşallah. Çok az bir kısmı. Bütün dünyada bilim adamları, politikacılar, sanatçılar, insanlar, dinde muazzam bir yükseliş var inşallah. İşte Mehdiyet'in zırh ve gölgesi bütün dünyayı kapladı. Bütün dünya önce Allah'ın dilemesiyle dinsiz oldu. %99'u insanların, Darwinizm kontrol etti dünyayı. Şimdi Allah bütün dünyada Darwinizm ve materyalizmi ortadan kaldırarak Hazreti Mehdi'yi vesile ederek güzel ahlakı, din ahlakını dünyaya hakim kılıyor inşallah.
İnşallah. Bir ayet okuyacağım inşallah. Araf suresi 52. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık. İnşallah iman edecek topluluk ahir zamanda bütün dünya. Onunla çeşitli biçimlerde bir bilgiye dayanarak açıklamak da en doğrusunu Allah bilir. Günümüzdeki bilimsel gelişmelerle mesela Kur'an'daki ayetlerin Allah'ın varlığının inşallah türlü türlü biçimlerde birçok teknolojide, birçok bilim dalıyla her yönden inşallah açıklanmasına bakıyor olabilir bu ayet inşallah. Çünkü her bilim dalının açıldığı son kapı neresi? Allah'ın varlığı. Allah'ın varlığı günümüzde artık öyle başka izahlarla açıklanabilecek, başka izahlarla uyutulabilecek, görmemezlikten yenilebilecek bir boyutu artık geçmiş vaziyette. O kadar kat'i ve o kadar belirgin ki deliller ancak ve ancak Allah'ın yaratmasıyla oluyor bütün canlılık. Ancak ve ancak Allah'ın varlığına çıkıyor bütün kapılar. Yani başka açıklaması değil mi? Artık kalmamış vaziyette.
Kalmamış zaten hiçbir zaman olmadı. Yani
hiçbir zaman yoktu.
Mutlak olarak insan, evet, çocuk bile yani öyle bir kompleks bir, yani dinde böyle bir karmaşıklık yoktur inşallah. Çok sade, açık, Allah'ın varlığı kesin ve çok açıktır inşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. 00.30'dan itibaren Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz inşallah. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sipas Vizyon TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV sitemizden takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.